Ayrım 6. Bu roman o kız okusun diye yazıldı. Enver Aysever. Sayfa 111. 19. Kız kolundan tutmuş çekiştiriyordu saatlerdir genç adamı. Hangi ara bahçe kapısında buluştular, kız hangi ifadeyle emir verircesine gel buraya dedi de belirsiz bir yolculuğun içine düştü genç adam. Tıka basa dolu otobüslerde buldu kendini. Ardından terk edilmiş bir kasaba gibi uzakta görünen evlerin izini sürmeye başladılar. Yürüdükçe uzaklaşan, uzaklaştıkça yorgunluğun verdiği takatsizlikle direncini kaybeden adımlarla bitimsiz bir yol gidilmeye başlandı. Göztepe'nin yeşilin her türlüsünü eli açık biçimde sunduğu o gün bu güzelliği geride bırakıp karamsar, karanlık, grili bir yolculuğun ardından daha önce hiç görmediği bir dünyaya geldi sanki genç adam. Kızın kendinden emin, ne yaptığını bilen, itiraz etse bile yanındaki İşitmeyecek kadar hırslı, intikam alırcasına attığı adımları eşliğinde yürüdü genç adam. Nefes alıp vermesi sıklaşıyor, içinde büyüyen kaygı bir yana, merakı gittikçe büyüyordu. İçini kemiren hınzır, fakat sevimsiz şüpheyle boğuşuyordu. Sorular peşi sıra aklından geçiyor, birine takılıp içinde bulunduğu ana dair sayıcı yanıtlar bulmaya çabalasa da, ne yürüyüşün bozuk ve sıkıntılı ritmi buna fırsat veriyordu, ne de giderek güçsüz düşen bedeni buna olanak sağlayacak haldeydi. Kaç gecedir yarım, kabuslu uykular arasında kıvranmıştı kim bilir. Gece gündüz birbirine karışmıştı. Aşk acısı çekmenin zalim ve mutluluk veren hazzını henüz yeni keşfetmişti. İstanbul ne tuhaf bir şehir diye düşünmeye başlayacak olsa biri, görünen manzara özel bir çabaya gerek kalmaksızın türlü imgeyi arka arkaya koyardı. Zenginliğin her türlüsünün içinden geçip, kendini göçle gelen yokluğun sefaletin arasında bulmak an meselesiydi. Öyle de oldu. Yan yana kibrit kutusu gibi dizilmiş, alelacele yapılmış kırık dökük evler görünür oldu. Sahiden bir gece vakti, yoksulluk kimse tarafından fark edilmesin, uykuya dalmış insanların huzuru bozulmasın diye karanlıkta yapılmış evler. Boyaları rengarenk, yarım hayatların içine sığacağı, yarım ve eksik bir mimari. Genç adam bunca emin adımlardan kuşku duymadı. Kızın hırslı hali ürküsse de onu, bir an gelip sert yumruklardan uyuşan boksör gibi teslim olmanın rahatlığına geçti. Elbet yolun bir sonu olacak, söz başlayacaktı. Abartılı kırmızı çatılar gülümsetiyordu genç adamı. Yersiz bir sevinçtense yerinde olur. Yeşilin çocuksu sıcaklığı derken kavun içi bir ferahlık, gökkuşağına benzeyen ancak bir çocuğun tahayyül edeceği türden bir kompozisyon içinde buluverdiler kendilerini. Biçimsiz yerleşmiş evler arasından sızan ince bir derenin varlığı şaşırtıcıydı elbet ve nedense kimse bu mucizenin nasıl doğduğunu düşünmeksizin kayıp gidiyordu yanı başından. Baldırı çıplak çocukların ulu orta, her tür kurala, bildiğimiz bütün değerleri isyan edercesine pervasız yürüyüşü de cabasıydı. Biriket kutulardan bir yaşam. Kırılmış tuğlalar arasında soluk almak için çırpınan yemelili kadınlar. El arabasının tekerleğini boncuk boncuk terleyerek tamir etmeye çalışan, bizim gençlerin yaşlarına yakın, kaslı vücudunda tahrik edici izler olan küfürbaz bir adam. Bütün sözlerin arasına keskin biçimde giren ve ahengi bozan, tedirgin edici bir ezan. Gece kondular arasında başlayan ilk söz. Çocukluk anıları yerli yersiz bulur insanı. Başa çıkmak için ya devam edersin o yaşları sürmeye ve çocukça davranmaya ya da uzaklaşır ve kaçkın bir hayat sürersin. Bu büyük lafları ilkokulda öğrendim ben. Hani en güzel öğretmen hayatın kendisidir derler ya, orada. Solgun bir fotoğrafın içinde cap canlı insanların varlığı şaşırtıcıydı kuşkusuz. Esasen beklenmedik olan bir sözün ortasından dökülen cümlelerin sertliği, belki başı bilindiği varsayılan bir öykünün en gerilimli yerinden başlanmasıydı cümleye. Kesik kesik bütünlük kurma olanağından yoksun fikirler böyle arsızca akar gelirdi dile. Bunu ya kız düşünmüş olmalı ya şaşkın genç adam, belki romancı. Okurun düşünce konforunu bozacak biçimde gelişen olaylardan hoşlanmadığı bilinir elbet. Çocuktum, ne kadar güzel gelir kulağa bilirsin. Kısa ve net, çocuktum. Sonradan fark ettim ki öyle ergenlik, olgunluk, yaşlılık falan diye bir sıralama yok. Çocukluk var ve diğerleri. Uzun süre çocuk olarak yaşadım. Nedenli uzun olduğu, sanıldığı gibi sayılarla ölçülemez. Bazen bir gündür çocukluk. Mesela çok terlediğim bir gün, sıcaktan için yanmışken gizlice içilen bir bardak sudur çocukluk. Çok iyi hatırlarım. Kurtuluş'ta gece yarılarına kadar oynardık sokakta. Sokak vardı ve biz sokağın içinde özgür dolaşan çocuklardık. Bu kadar tesadüf olmazdı elbet. Kızın söze girişiyle kara önlükler içinde çocukların kendilerini meydana bırakmaları arasında tedirgin edici bir uyum vardı. Sanki giz dolu bir öyküyü dinlerken makinist canlı fotoğrafları oynatmaya başlamıştı. Karanlık önlükler yüzlerde patika yollardan yükselen toz dumanın karalığı, keder veren bir hüznün simsiyah ağırlığı içinde çocukluğunu yaşayan çocuklar. Kimsenin dönüp bakmadığı bir genç adam ve kadın. Belki değersiz bulunan, sıradan, ismini bilmedikleri bir gülünç burjuva eğlencesi gibi dolanmaktalar ortalarda. Oysa kız tüm bu çevreyi tanıdığını sezdiriyor, sanki gizli kapaklı bir anlaşmanın kuralları gereği herkes görevini sürdürüyordu. Kızın sesindeki öfke mi, isyan mı, düş kırıklığı mıydı? Yoksa sadece öylesine bir sohbet miydi, anlayamıyordu pardüsülü genç adam. Sevgilinin onu ele geçirip bunca sert, hırpalar gibi davranmasında masum bir aşk şarkısının payı olabilir miydi? Bir mektuba yanıt vermenin ne denli güç olduğunu biliyordu elbet genç adam. O iş konuşmaya bir yanıt geleceği tahmin edilir elbet. Şarkı yazmak da bir iç konuşmadır. Birbirlerinin iç sesini duymuş kimselere özgü bir gümbürtü kopmaktaydı aslında. Bir gecekondu semtinde kenar mahalleye özgü anlaşılmaz, özgürlük diyemeyeceğimiz bir dağınıklıkla ve şiddetle akıyordu adımlar, olaylar, sözler. Sevimli bir kahvenin varlığı, tahta masa ve sandalye ile beslenen çevre düzeni saldırganlığı, şiddeti ve belki aşkı gölgelediği için kızdırıyordu adamı. Canının yanması, yüreğindeki sızının büyüklüğüne denk düşmeliydi. Bunu hafifletecek her ayrıntıyı silmek istedi. Konuştukça daha bir öfkeli geliyordu sesi kızın. Sokağa çıkarsın, önce bebek oynarsın kızlarla. Evlerden anneler koşar yardıma. Bir yaygı üstüne serilir tüm çocukluk umudun. İp atlamak nasıl bir keyiftir bilemezsin. İlk sırlar verilir sonra. İçinde garip bir salıncak vardır, sallanır durur. Güzel bir çocuk yüzü gibi her aklına. Ama uykular kanter içinde tertemizdir. Rüyalar başka türlü görünür. Uzak memlekettir çocukluk. Aniden fark edersin, kurabiyeler, ev işi yemekler, özgürce sokulduğun komşu haneleri bir bir uzağa düşer. Benim bir adım oldu mu, okula gidene dek hiç düşünmedim biliyor musun? Sonra sıra sıra dizildiğimiz okul bahçesinde seslenmeye başladılar bize. Farklı isimlerle. O ilk gün, unutmam. Annem beyaz bir pabuç almış, ona uyumlu, pembe çiçekli, bileğimde sonlanan kar beyaz bir de çorap giydirmişti bana. Üstümdeki kara önlüğe inat, hep ayaklarıma baktım. Yaşamımda gördüğüm anne ile değmiş o temizliği hiç unutmadım. Koridorlarda okul kokusunu duydum. Kalbim yerinden çıkacakmış gibi oldu. Sınıfa yerleştik, itiştik, dövüştük, güçlü olanlarımız lilitleri yerlere oturdu. Çelimsiz olanlar kaderlerine boyun eğdi ve boş yerlere geçti. Kızlar, oğlanlar hep gülüştük sonra. Hepimizin delice merakı öğretmenimizin kim olacağıydı. Dünyalar güzeli, bakışları sınıfı aydınlatan genç bir kadın öğretmenimiz oldu. Adı vardı elbet ama öğretmenlerin adı esasen sadece öğretmen olmalıdır. İçimden öğretmenim dedim, dedik, kim kimdir diye tanışmaya başladık. Yüzünde bahar olan o güzel kadın benim saçımı okşadı. Sonra kapı vuruldu. Kara bıyıklı, simsiyah, karanlık bir adam geldi sınıfa. Öğretmenimin yanına çağırdı ve beni işaret edip fısıldadı kulağına. Öğretmenin başıyla onayladı söyleneni. Bulut bulut oldu gözleri. Benim yeni bir adım olduğunu öğrendim o gün. Bir Yahudi kızıydım ben. Karanlık dudaklardan dökülen. Gökyüzü nasıl işitti bu sözleri ve bakır rengini aldı, inanın kimse anlamadı. İp atlayan kızlar, yakan top oynayan çocuklar, kahvede son pişpirik için çırpınan amcalar, dedeler, hepsi devam etti yoluna. Birketten yapılmış, çatısı var mı yok mu belirsiz bir evin önüne geldiler. İçeriden güzel mi güzel bir kız çocuğu çıktı. Ablacığım diye haykırarak koştu sevgilinin kollarına. Elindeki kocaman dosya kağıdında seni çok seviyorum yazıyordu. Ne çok renk vardı o tümcede. Kız aldı sevgili hediyesini kalbine bastırdı. Çantasını açtı ve boyalar çıkardı bir küçük resim defteri ardından. Çiz, hadi çiz dedi küçük dostuna. Yemin etmek mümkün. İki kalp aynı anda çarptı. Nasıl olduysa, tombalak, güzel işlemeli yemenisiyle bir kadın iki demli çay getirdi. Gökyüzü bakır rengi. Evlerde küçük sevinçler, bir yandan da ağır bir yük olarak alın teri akıyor. O kadın ki sarılmak istedi kızının dostuna, utandı. Genç adama büyük saygı gösterdi. Bakır rengi gökyüzü daha belirgin, daha kederli ve sanki bu buluşmayı bilir gibi iyiden iyiye çıktı açığa. Sessizlik küçük kız çocuğunun şarkısıyla bölünüyor. Bir kız çocuğunun kırık dökük bebeklerini ettiği nasihatlerle kızı ve oğlanı güldürebilmesi havayı yumuşatıyordu. Çocukluk uzak memleket diye geçirdi herkes içinden. Yemeğe kalın ısrarı yersiz, küçük kızın özlem dolu bakışları gerçekti. Kucaklaşma uzun sürdü. Bir hediye daha tutuşturdu sevgilinin eline küçük kız. Ama hemen bakma, dedi. Her yanı korunmasız, hırsızlığın en kötüsü, umudun ve geleceğin çalındığı o evden uzaklaşmak için hızlandı genç adam. Kız sigarasını yaktı, adımları ağırdı. Nasıl olmuştu da hava aniden kararmıştı. Kız, dur, dedi sanki ağzını açmadan. Pardesülü genç adam durdu. Sevgili camlardan sızan ölgün ışıklar içinde onun dudaklarına değdi. Genç adam beceriksiz, dudaklarını nereye koyacağını bilemeden kızın yönlendirmesine bıraktı kendini. Kızın elinde sigara duruyor, belki sevgililer rahatça öpüşsün diye herkes perdelerini kapıyordu. Uzun sürdü, dilleri birbirine karıştı, kestane tadı yayıldı dudaklara. Bir karanfil şehvetiydi, kız bedenini alabildiğine yanaştırdı, pardesülü genç adam ona sarıldı. Karanlıkta, gece kondular arasında minik kızın resmi yere doğru süzüldü. Göz ucuyla baktılar. Bu kez iki kişi çizilmişti. Bir adam ve bir kadın. Seviyorum yazmıştı bir de. Ben kibriti çaktığım zaman her şey kırmızıydı yüzün olarak. Ben kibriti çaktığım zaman çünkü her yüz bir memlekettir. Masal bu, inanılmaz. İlk öpüşmenin acılığıyla yazdı. Bütün bunları Cemal Süreya. İlahi Cemal Süreya. 20. Sana. Bir anda insanın yaşamına girip sorgusuz yer edinmeye kimsenin hakkı yoktur. Ya da şöyle demeliyim aslında. Eğer ben istemeseydim, sen ne denli çabalarsan çabala, şu an yaşadığım kafa karışıklığını sağlayamazdın. Bazen gülünç olmaya göze alır insan. En çok kendime gülerim ben. Büyük büyük laflar edip ardından aptalca bir filmin olmadık yerinde ağlarım mesela. Bu ayrıntıları birbirine niçin anlatır ki insan? Sanırım ilgini çekmek, derinleşmek, daha çok fark edilip, daha çok sevilmek falan gibi nedenlerle. Aşk konusunda şöyle ikimizi tarttım da senden daha deneyimli olduğum kesin. Sınav basitti, dudakların yolunu bulmakta çok zorlandı. Oysa ben 40 yıllık aşık gibi nereye varacağımı biliyordum. Patavatsız olmak ne güzel. Hadi kendi kendine benden vazgeçsene. Keşke ulu orta konuşan, elinden sigarasını düşürmeyen, şehvet oyunculuğunda kaba biriyle uğraşmasan. Bunu ne çok isterdin bilsen. Aslında korkusu sayılırım. Başıma gelecekler hakkında önceden fikir yürütme hoşuma gitmez. Olaylar, kişiler önüme geldiği zaman düşünürüm. Genç insan olmanın tadını çıkarmak istiyorum ama senin ne geldiğin ne de durduğun yerden bir koku alabiliyorum. Sanki yapışıp kalacaksın gibi. Yapışkan olanları da sevmem ki. Gece pencerem açık yatarım. Ne perde çekerim, ne de rüzgarın girmesini engellerim. Bir şarkı duyduğumda rüyaya daldım sandım. Sarhoşluk hali işte. Uykuyla uyanıklık arası, bilincin kendini bir gösterip bir kaybolduğu zamanlar. Senin sesin çınladı kulaklarımda. Sonra beni ne kadar tanıyorsun da böyle acılı bir şarkıyı, bu sancıyı bana yaşatıyorsun diye öfkelendim. Kendimi çarmıha gelmeye bayılırım. Ama önce illaki sen olmalısın can çekişen. Sevdim bu durumu. Bir şarkı sözünde duygulanmayı, bir tınıda ifade bulmayı. O gece pencereyi daha bir açtım. Aydınlık bir gece olması için onu görecek gözlere ihtiyaç varmış meğer. Bütün kent uyuyor gibi geldi bana. Değildir elbet. Birçok yerde kırık dökük kalpler vardır. İnsan şair oluveriyor. Olamayan için bir dolu dize var nasılsa. Saçmaladığımı düşünebilirsin. Hoplamalı zıplamalı fikirler içinde kaybolduğumu da. Değil. Berrak bir zamanda düşünerek yazıyorum hepsini. Güçlü kadınlarım var benim. Okudukça kendimi iyi hissettiğim. Ama bir kurgu içinde karşılaşıyorum hep onlarla. Neyse, ben ilkokula gidene değin bir Yahudi olduğumu fark etmemiştim. Herkesin Yahudi olduğu bir semtte azınlık denilen canlı türünün ne olduğunu bilmeden oynardım sokaklarda. Azınlık olmak sürekli sır saklamak demektir. Hangi sırrımız olduğunu bilmeden gizlenmek tuhaf gelir sana. Ama öyledir. Bir gün gelir, ilk anamasıyla karşılaşan kızın korkunç yalnızlığı gibi yapayalnız, çıplak ve utanarak bakarsın etrafa. Bedeninden akan kan senin suçun, gizindir. Fısıltılar arasında büyümek, kendini sığıntı gibi hissetmek çok acayiptir. Bir Yahudi kızıyla bir Müslüman oğlanın aşkı güzel değildir. Nokta. Bir sır var, bir yalnızlık var. Ben her zaman kuşku duyulacak, gizemli hayatıma ürkek bakacak birini sevemem. Ama herkese gönül eğlendirebilirim. Sen sınır ihlali yaptın, yüreğimi kımıldattın. Kötü sözcük. Çarptı, senin için kalbim ve bu yüzden kaçmak istiyorum. Tatavla nedir bilir misin? Ha ha ha, tatava değil, tatavla. Benim hayatım Kurtuluş Feriköy hattında geçti. Her çocukluk güzeldir aslında. Küçük adımlarla sınırlı çevre, dünya demektir. Benim dünyam, neredeyse hiç görmediğim babam, annemin ısrarla baba olsun diye çabaladığı ağabeyim, anneannem, dedem ve annemden oluşuyordu. Birlikte gizlenen insanlardık biz. Tatavla bizim oranın adı. Mahallemiz, semtimiz, sığınağımız. Meğer beni koruyan bir el varmış bir başıma. İlk kez yürüdüğüm o yolu anımsıyorum. Kurtuluş Feriköy arası. Sonradan öğrendim, uzaktan annem takip etmiş beni. O gözler hep üstümdedir. Bilir misin, neden sonra fark ettim, her mutfak kimlik yaratır. O koku var ya, yemeklerden evin tümüne, evden kişiliğe siner. Anneanne kurabiyesi yemek ne güzeldir. Deden gözlüğü burnunun ucuna indirmiş, memleket meseleleriyle dertlenirken sever seni. Kucağına zıplarsın. Memleket, hangi memleket? Hep yorgundur bizim Yahudiler. Hep haklı, hep yalnız, hep ürkek, hep isyanı bastırılmış ve nedense kaçak. Benim adımı biliyor musun? Ben bir ajanım. Ha ha ha. Eğer Yahudi biriysen, bir aile içi adın, bir de herkesle bilineni vardır. Benim adım Eda. Değil mi? Değil. Ya da öyle. Benim adım Rita aynı zamanda. Erkekler hep Yusuf gelir sana, öyledir. Hepsi Yusuf olsun, kaç para. Yusuf değilse İzzettir mutlaka. İki ismin olmasını anlamazsın önce. Herkes böyledir sanırsın. Sonra bir gizim parçası olduğunu öğrenir şaşarsın. Ya da ne bileyim, artık kimse şaşmaz bu duruma. Herkes benzer biçimde yaşadığı için olağan haldir. Her durum kocaman, her şey görkemli, büyük ve mutlaka en iyi olmalıdır. Ben hiç sevmedim bunları. Ne en iyi olmayı, ne ihtişamlı olmayı, ne de bunun peşinde koşup yaşantımı tüketmeyi. Görkem adına bir tek Lena apartmanını sevdim. Kapılarına hayranlıkla bakar, her defasında bu binada yaşadığım için şükrederdim. Ne Eda, ne Rita. O küçük kız çocuğu. Kapıları en iyi İngiliz malzemesinden yapılmış, 1,5 yıl marangozda bekletilmişti. Bu öykü hoşuma gidermiş demek. Bana özel olanı ilgim başka demek. Herkes piyano çalmaya çabalarken ben keman peşine düştüm. Oysa piyano çalmanın hem bir kimlik sağladığını hem de eve tat kattığını sezmiştim. İnadım bundan olabilir. Herkes için değil, kendim için olanı aramaya koyuldum. Neden sonra evde gerilim günleri başladı. Ağabeyim ergenliğe geçip kızlarla ilgilenmeye başlayınca annemin tüm korkuları ayaklandı. Ulu orta Müslüman kızlarıyla geziyordu. Aşık oluyor, onlardan keyifle söz ediyor, eve getirmeye başlıyordu ki fena. Asıl mesele de bu. O güne dek neredeyse hiçbir Müslümanla tek bir anlamlı cümle konuşmamış annemi yeni fark ediyordum. Hücrelerine sinmiş korkuyu anlıyorduk iyiden. Nasıl üzüldüğünü, nasıl kahırlı geceler geçirdiğini, mezardaki babamla nasıl konuşup söylendiğini hep gördük. Asıl korkum o an başladı benim. Annemi kaybedebilirdim. Bir memleket vardı, yaşanmayan, soluk alınmayan, esasen olmayan. Ağabeyimin tarihi, büyük yenilgilerin toplamı. Ne güzel kızları sevdi, ne efendi çocuktur aslında. Her gittiği evde sevildi önce ama hep yabancıydı. Göz yumulasa özgürlükler bir yere dek. Ağabeyim de anladı. Bir başka memleket daha vardı ve oraya sızmak olanaksızdı işte. Bunca ihtişam yüzünden ben gecekondu mahallelerine göç etmeye başladım. Varlıklı kimseler kendini iyi hissetsin diye yoksullar yaratıldı desem şaşarsın değil mi? Buna inanırım ben. El avuç açan, düşkünler toplumunda yaşıyoruz. Kimi 3 kuruş için insanlığından veriyor, Karadenizli bir bakıcı gelirdi bize yatılı. Çocukları için gözyaşı dökerdi. Biz de avunur gibi dururdu, saatlerce uğraşırdı benimle. Uzaktaki kızının hayalini kurarak benim saçımı örmesini beklerdim. Yitip giderdi o alemde. Bir Yahudi evinde olduğunu hiç fark etmedi. Yoksulluk milliyetsiz yapıyor insanı ama düşkünlük çok kötü yine de. Benim eskilerim uzun yolculuklara çıktı. Üstelik kendimizi hep avuttuk. Hiç giymedin, bak daha yepyeni bu hırka, bu pantolon diye. Yeni ya da eski, yüreğimizi böyle temize çekiyorduk. Düşkün insan ses vermez, hak aramaz, dövüşmez, sessiz kalır. Ha, bazen çok derinden ve beklenmedik anda hançerler. Nasıl oldu da annem evimizde Yahudi olmayan birine yaşam olanağı verdi? Hayret. Lisede bir kardeş okul uydurmasıyla keşfettim. Dün gittiğimiz o uzak, sevimsiz, yoksul ve gamsız gecekondu mahallesini. Alkışlarla karşıladılar bizi. Şehrin göbeğinden iyi giyimli, eğitimli örnek gençler bir nasihat olarak dikildi karşılarına. Bakın böyle olun deniyordu onlara. Ellerimizde paketler kardeş olduk. Kitap götürdük. Bokun soyu be. Kim okuyor kitabı? İlk kez orada korkusuzca bacaklarımıza bakan oğlanlar gördüm. Ellerindeki çakıları yine korkusuzca aba altından sopa misali bize sallayan kara yüzlü oğlanları da orada gördüm. Tesbih çekenini, sakız çiğnenini, öğretmeni iplemeyeninde. Bütün bunlardan tiksindim ve imrendim aynı zamanda. Sonra bir başıma gittim o yolu. Elimde sigara, geniş paça pantolon, dik yakalı kazak ve sırtımda çantam. Kendimce gizlendim işte. Korundum. Kimse beni fark etmez sandım. Tıpkı Tatavla'da nasıl herkes birbirini bilir, tanırsa burası da öyleydi. Ben yabancıydım. Yabancıydım ama Yahudi değildim. Her türlü pişliğin olduğu bu yerde her türden konukseverliği gördüm. Kızım diye seslenip yardım etmek istediği insanlar. Birine sığınmak zorunda kaldım. Apaçık saldırmıştı bir oğlan. Sokağın ortasında. Orman kanunları geçerliydi sanki. Önceden gözüne kestirmiş gibiydi. Meğer mimliymiş, ünlü. Bir o kadar da korkak. O vakit dün gittiğimiz eve sığındım işte. Seher'i o zaman tanıdım. Kovaladı öküz gibi herifi. Küçük kızı o gün gördüm, Mine. Sonra gider gelir oldum oraya, kanım kaynadı. Uzun, boş laflar ediyorum belki ama o yoksulluğun bizi eşitlemesini sevdim. Seher'le konuştuklarımıza bayılıyorum. Alem kız, kocasından dert yanar, acayip fantezileri var. Bazıları bu evlerde kimse sevmez, sevişmez sanır. Bütün güzellikler gibi bu da varlıklı insan içindir sanki. Alabildiğine kepazelik sürüyor esasen orada. Mahalle arasından ipil ipil boklu su akar. Çiçek diye dikenli yeşillikler sivrilir. Okul desen hak getire. Ama sevişen de var, dövüşen de. Burada birbirine girmiş acayip ilişkiler var işte. Beni ne diye götürdün diye soracaksın. Canım öyle istedi desem yeter. Sevişmek için. Odayı ayarla desem Seher'e, bayıla bayıla yapar bunu. Bu giz öldürür heyecandan onu. Utandım. Sokak ortasında öpüşeceğimizi hiç düşünmedim. Zaten aklımı bunca yoracağını, beni deli eden bir saplantıya döneceğini ve sürekli senin adını mırıldanacağımı da hesap etmemiştim. Şimdi defol çık aklımdan. Seni düşünüyorum. Bacaklarım titriyor. Lanet olsun. Teninin kokusunun nasıl da kazınmışım ruhuma. Bir anda. Ama olmaz. Dövüşecek halim yok benim. Annemi yaşarken öldüremem ben. Onca özgür değilim. Ağabeyim iki kez nişan attı bu yüzden. Annem yataklara düştü, yas tutmaya başladı. Babamın mezarına gitti, şikayet etti ağabeyimi. Bir Müslüman kızından korkar annem. Soyumuzun kurumasından, sırrın açığa çıkmasından. Şimdi ben başına bela olamam. Bizim Yahudi kızların çoğu kendini seçkin sayar ve karşısına çıkan 8-10 gençten birine verir gönlünü ve kurtarır paçayı. Zaten daha iyi bir seçenek yoktur ki. Ben sinir olurum bu yavşak ilişkiye. Birbirinden hoşlanmak zorunda kalan, yetmez gibi bin türlü törene boğulan bu insanlardan olmak istemem. Seninle gönlünü eğlendirsem şahane olacaktı. Ama aşık oldum. İşte bu hesapta yoktu. Arsızlıklarımı severim ben. Öğrenci evlerinde çok sabahladım. Soğuklarda battaniye altında sarhoş sevişme gecelerine bayılırım. Ama hep dikkatliydim. Gönlümü kaptırmadım. Ama o sana yumruk atıldığı gün bir tuhaftı işte. Normalde yere yığılanı sevmem. Başka türlü oldu işte. Sana yazıyorum. Acı falan çekmek istemiyorum ben. 6. ayrımın sonu, sayfa 125.